Dostum, Tanrı'nın ruhu sizin içinizde yaşıyor mu? Rab İsa Yuhanna 1. bölüm 12. ayette kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Romalılar 3. bölüm 9 ila 18. ayetler arasında elçi Paulus insanın durumunu gözlerimizin önüne serer. İnsanı Tanrı'nın yargısının önüne getirir ve onun suçlu olduğunu da gösterir. Sonra Paulus insanı Tanrı'nın kliniğine götürür ve ona hasta olduğunu, ölmeye yakın bir durumda olduğunu, hatta suç ve günahlarından ötürü ölü olduğunu gösterir. Öyleyse kim olursa olsun hiç kimse bu işleri Tanrı'ya soramaz. Tanrı doğruluk arar ama bizler bu standarda erişemeyiz. Yine elçi Paulus Romalılar 3. bölüm 10. ayette şöyle der. Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Birisi çıkıp ama o İncil'de diyebilir dostum. Elçi Paulus'un Romalıların bu bölümde yaptığı tek şey eski antlaşmadan aktarma yapmaktır. 14. mezmur 1. ayette akılsız içinden Tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, iyilik eden yok der. Tanrı sizin hakkınızda böyle diyor. Ama Tanrı aynı zamanda doğruluk istediğini de söyler. Doğruluğu ona nasıl sunacaksınız dostum? Elçi Paulus Romalılarda sözlerine devam ederek Romalılar 3. bölüm 11. ayette anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok der. Yani sahip olduğu bilgiye göre hareket eden bir kişi bile yok. Eğer Mesih inanlısı değilseniz gerçekten ideallerinize göre yaşıyor musunuz? Koymuş olduğunuz hedefe ulaştınız mı? Hayatınızda yaşamınızın sizi tatmin ettiği bir yere geldiniz mi? Size şunu söyleyeyim ki hiçbirimiz sahip olduğumuz bilgiye göre hareket etmiyoruz. Tanrı'yı arayan kimse yok. Yine bu düşünce eski antlaşmada 14. mezmur 2 ila 3. ayetlerde şöyle aktarılır. Rab göklerden bakar olduğu insanlara. Akıllı Tanrı'yı arayan biri var mı diye. Hepsi saptı, tümü yozlaştı, iyilik eden yok bir kişi bile. Eski antlaşmadan buna benzer daha pek çok ayet sizlere aktarabilirim. Tanrı doğruluk ister ama eski antlaşma Tanrı'ya kendi doğruluğumuzu sunamayacağımızı kesin bir şekilde ifade eder. Çünkü kendi doğruluğumuz diye bir şey yok. Tanrı doğruluk istediğinde yaşamda bir değişiklik olmalıdır. Çünkü kimse doğru değildir. Romalılar 4. bölüm 25. ayette İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi der. Merhameti sevmek diyor ayette. Hiçbirimizin kalbinde bu yok. Bizler suçlarımız ve günahlarımızda ölüyüz. Romalılar 3. bölüm 12. ayet hepsi saptı, tümü yararsız oldu, iyilik eden yok, tek kişi bile derken son derece haklıdır. Bugünümüzde insanın nasıl olduğunun resmini bize verir. Aynı şeyi Yeşaya da bizlere şöyle söyler. Yeşaya 53. bölüm 6. ayet. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Belli ki hepimizin kötülüğü vardı. Yoksa Yeşaya böyle bir şey söylemezdi. Bu yüzden Mika'nın bizlere Tanrı'nın önünde alçak gönüllülükle yürümemizi söylediği bu ayete geldiğimizde iki yüzlü olmayalım. Kimse Tanrı'yı aramamaktadır. Bunun yerine onun önüne kendi istediğimiz biçimde gelmeye çalışıyoruz. Bunu şefkatle söylemeyi istiyorum ama bazılarını sarsıp bugünkü durumlarından uyandıracağına güveniyorum bu sözlerin. Eğer kilise üyeliğinizin ya da karakterinizin ya da işlerinizin sizi Tanrı'ya götüreceğine inanıyorsanız o zaman Tanrı'nın yolunu es geçtiğinizi söylemek isterim. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Eğer Tanrı'ya burada sunulan yolla yani adil davranarak, merhameti severek ve alçak gönüllükle yolunda yürüyerek gidebilirseniz ve eğer bunu kendiniz yapabilirseniz cennete gittiğinizde Tanrı'dan öteye çekilmesini istersiniz. Tanrı'ya onun tahtını onunla paylaşmak istediğinizi, oraya kendi başınıza gittiğinizi, kendi kendinizin Tanrısı olduğunuzdan ona ihtiyacınız olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama dostum, Tanrı yüceliğini bir başkasıyla paylaşmayacağını söyler ve tahtını sizinle paylaşacağını da sanmıyorum. Bu yüzden kendi yolunuzu bırakıp onun yoluyla gelin. Adil davranmak, merhameti sevmek ve Tanrı yolunda alçak gönüllülükle yürümek Tanrı'nın talep ettiği şeylerdir. Bunları doğal halinizde yapabileceğinizi iddia ettiğinizde kendinizi kandırmış olursunuz. Bu tür ayetler insan zayıflığının yanında yukarıya tutulduğunda bizlere gerçekten nasıl olduğumuzu çok güzel bir şekilde göstermektedir. Bazıları nazik ve iyi, özellikle de pazar günleri daha da yumuşak, sevecen insanlar olduklarından ötürü kendilerini överler ancak Tanrı'ya onun istediği biçimde gelmemişlerdir. Böyle ikiyüzlülük içinde yaşamayı nasıl sürdürebilirsiniz? Neden Tanrı'ya karşı dürüst olmuyorsunuz? Bu konuda dürüst olup ona yaklaşın ve ona bir günahkar olduğunuzu söyleyin. O bunu zaten biliyor ama ona söylerseniz iyi olur. Bir psikiyatristin koltuğuna uzanıp onunla konuşacağınıza Tanrı'yla konuşun. Neyiniz varsa ona söyleyin. Ona takıntılarınızı anlatın. Ona yaşamınızdaki günahı anlatın. Tanrı sizi kurtarmak istiyor dostum. Tanrı günahlarınızı bağışlamak ve size Mesih'in doğruluğunu vermek istiyor. Mika, insanlara Tanrı'nın neler talep ettiğini sunduktan sonra onlara Tanrı'nın standartlarından ne kadar uzakta olduklarını da gösterecektir. Tanrı'nın onları yargılamasının nedeni inatçı bir biçimde günah işlemeye devam etmeleridir. Mika 6. bölüm 9. ayet. Dinleyin, Rab kente sesleniyor. Onun adından korkmak bilgeliktir. Diyor ki ey halk ve kent meclisi dinleyin. Ey halk dinle ve onu kim atadı? Rab kente sesleniyor. Mika'nın peygamberliklerini büyük ölçüde şehirlere yönelttiğini görmüştük. Yazış biçimi onun çok sofistike bir yazar olduğunu gösterir. Eğitim görmüş yüksek sınıftan birisiydi. Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum. Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yamağıl incir ağaçlarına bakardım diyen Amos'ta bir tezat oluşturur. Ama Amos Tanrı'nın seçtiği adamdı. Mika da Tanrı'nın seçtiği adamdır ama Amos'tan farklılığı görülmektedir. Ve şehre seslenir. Onun adından korkmak bilgeliktir diyor ki ey halk ve kent meclisi dinleyin. Asa yargı içindir. İkinci mezmurda şöyle okuyoruz. 9. ayet. Demir çomakla kıracaksın onları. Çömlek gibi parçalayacaksın. Asa Tanrı'nın yargısını temsil eder. Bu ulusun üzerine yargı geliyordu. Bilgi adamlar yani o zamanda yaşayan Tanrı'ya inanan ve dinleyen adamlar ulusun üzerine yargının geleceğini anlar ve ona göre hareket ederlerdi. Tanrı'nın sesi yükselmiş ve Tanrı yargıyı şimdi bildirmektedir. Tanrı'nın insanları ele alışında onun doğru karakterinin yanı sıra onun sabırlı ve tahammüllü olduğunu ve kötülüğü bağışladığını gören kişi bilgedir. Ama Tanrı cezalandırır da ve asa yargılayacak yargıcın otoritesini temsil eder. Ulusta hala günah vardı ve Mika şimdi bu günahların neler olduğunu açık bir şekilde neredeyse hece hece onları bildirecektir. Mika 6. bölüm 10. ayette kötü adamların evleri haksızca kazanılmış servetlerle dolu. Bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Eksik ölçek lanetlidir der. Haksız kazanılmış servetler sözü bu servetlerin doğru olmayan yollarla kazanıldığını belirtir. Mika 6. bölüm 11. ayette hileli terazi kullanan, torbasında eksik ağırlıklar olan adamı nasıl aklayayım der Tanrı. Bu insanlardan birçoğu bir kurban götürerek dışsal törenleri yerine getirerek tapınağa gidiyorlar ve adil davrandıklarını ve merhameti sevdiklerini söylüyorlardı ama hafta içerisinde ne yapıyorlardı? Tanrı hileli terazi kullananları nasıl aklayayım diye sorar. O zaman yaşayan kasaplar baş parmaklarında tartıyorlardı ve o kasaplardan bazılarının baş parmakları da epey ağırdı. İş adamları iş ilişkilerinde dürüst değildi. Torbasında eksik ağırlıklar olan adam der. Tamamıyla üçkağıtçıydılar. Tamahkardılar, açgözlüydüler, hırslıydılar ve buna karşın dindar insanlar gibi de görünmeye çalışıyorlardı. Mika 6. bölüm 12. ayette kentin zenginleri zorba, halkı da yalancıdır. Dillerinden aldatıcı sözler dökülür der. Zenginler şiddet kullanmaktan suçluydular. Yalancıydılar, aldatıcıydılar, onlara inanamazdınız. Bu günümüzde insanlığın da bir resmidir. Sizin ve benim yaşadığımız harika ülkenin resmi bilmiyorum ne. Günümüzde medyaya güvenemiyoruz. İş adamlarına güvenemediğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Bizim gibi sıradan insanların çoğunun aklının karışık olduğu, kime inanacaklarını bilmedikleri bir zamandayız. Mika'nın zamanında İsrail'de durum böyleydi ve Tanrı bunu onaylamaz. Hatta bu ulusun çökmesine neden olan ve Tanrı'nın yargısının üzerlerine gelmesine neden olan şeylerden birisi Mika'nın zamanında kuzeydeki İsrail krallığı bizim şu anda içinde bulunduğumuz dünya gibi bir durumdaydı ve Tanrı onların üzerine yargıyı getirdi. Ulus olarak Tanrı'nın seçilmiş halkı oldukları halde onların üzerine yargı geldi. Mika 6. bölüm 13. ayette günahlarınızdan ötürü yıkımınızı, mahvınızı hazırladım bile diyor. Tanrı ilk önce sizden petrolü almakla işe başlayacağım ama orada durmayacağım. Sizi yargılamam bitmeden önce pek çok şeyin sıkıntısını çekeceksiniz der. Mika 6. bölüm 14. ayette yiyecek ama doymayacaksınız. Aç kalacak karnınız. Biriktireceksiniz ama saklayamayacaksınız. Koruyabildiğinizi kılıçla yok edeceğim diyor. Tanrı şimdiye kadar tadını çıkarttığınız bütün o şeylerin, bütün o güzel şeylerin artık tadını çıkartamayacaksınız. Önce eksiklikler ve sonra da kıtlık gelecekler. Zenginliğinizi güvenli bir yere aktarma çabalarınız da başarısız olacak. Düşman onu ele geçirecek demektedir. Mika 6. bölüm 15. ayette ekecek ama biçemeyeceksiniz. Zeytin ezecek ama yağını sürünemeyeceksiniz. Üzümü sıkacak ama şarabını içemeyeceksiniz der. Düşman onları ülkelerinden alacaktı. Onları alıp tutsak olarak Asur'a götürecekti. Tanrı onları kesmeyi tasarlıyordu ama onları yavaş yavaş kesmeyi tasarlıyordu. Bu tabii ki onlara kendisine dönmeleri için bir fırsat vermeliydi. Bundan sonraki bölüm Tanrı'nın onların kendilerine döndükleri herhangi bir zaman onları bağışlayacağını açıkça bildirir. Ama dostum ona dönmeniz gerekir. Çünkü Tanrı günahı yargılar ve günahı yargılamayı tasarlamaktadır. İsrail halkı dinin dışsal yönlerini yerine getiriyordu ama içsel olarak Tanrı'dan uzaktı. İş ilişkilerinde dürüst değillerdi. Yaşamlarında saflığı, temizliği bozan öğeler vardı. Şiddet vardı, yalan ve aldatmaca vardı. Her türlü aleni günahı işliyorlardı. Ve Tanrı bu şeyleri yapan insanları ya da bir ulusu bereketlemez. Mika 6. bölüm 15. ayette ekecek ama biçemeyeceksiniz. Zeytin ezecek ama yağını sürünemeyeceksiniz. Üzümü sıkacak ama şarabını içemeyeceksiniz der. Düşman onları ülkelerinden alacaktı. Onları alıp tutsak olarak Asur'a götürecekti. Tanrı onları kesmeyi tasarlıyordu ama onları yavaş yavaş kesmeyi tasarlıyordu. Bu tabii ki onlara kendisine dönmeleri için bir fırsat vermeliydi. Bundan sonraki bölüm Tanrı'nın onların kendilerine döndükleri herhangi bir zaman onları bağışlayacağını açıkça bildirir. Ama dostum ona dönmeniz gerekir. Çünkü Tanrı günahı yargılar ve günahı yargılamayı tasarlamaktadır. İsrail halkı dinin dışsal yönlerini yerine getiriyordu ama içsel olarak Tanrı'dan uzaktı. İş ilişkilerinde dürüst değillerdi. Yaşamlarında saflığı, temizliği bozan öğeler vardı. Şiddet vardı, yalan ve aldatmaca vardı. Her türlü aleni günahı işliyorlardı. Ve Tanrı bu şeyleri yapan insanları ya da bir ulusu bereketlemez. Mika 6. bölüm 16. ayette Kral Omri'nin buyruklarına Ahav soyunun kötü adetlerine uydunuz. Onların törelerini izlediğiniz için sizi utanca boğacağım. Yıkıma uğratacağım. Halkım olarak aşağılanmaya dayanmak zorunda kalacaksınız der. Bunları ilk kez okuyan biri doğal olarak Omri de kim, Ahav kim? Bu isimleri daha önce hiç duymadım diyebilir. Tanrı onlar hakkında neden böyle diyor diye de düşünebilir. Böyle bir soru eski antlaşma etüdüne benim yıllardan beri çok yararlı olacağını düşündüğüm farklı bir yaklaşım ihtiyacını da ortaya çıkartır. Eski antlaşmanın tarihsel kitaplarını etüt ettiğinizde yani çalışıp incelediğinizde tarihsel kitapla aynı zamana rast gelen peygambersel kitabı ya da kitapçıkları ya da kitapları da ele almanızı öneririm. Örneğin bunun anlamı Mika'nın güneydeki krallıkta Hizkiya'nın ve kuzeydeki krallıkta Ahav ve İzabel'in egemenliklerinin tarihsel anlatımıyla birlikte etüt edilmesinin gerekliliğidir. Eğer tarihsel kitaplar peygambersel kitapların yanı sıra çalışılırsa bütün bir resim ortaya çıkacaktır. Ancak şimdi 1. Krallar adlı tarihsel kitabı açarsak Mika'daki bu ayetin üzerine ışık tutacaktır. Omri kuzeydeki krallıktan biriydi. Hatta en kötülerinden birisiydi. Omri ve Zimri ve sonra Tipni rakip krallar olarak hüküm sürdüler. Sonra ikisi de öldü ve Omri kuzey krallığının bütünü üzerinde egemen oldu. 1. Krallar 16. bölüm 24. ayette Omri Şemer adlı birinden Samiriye tepesini 2 talant gümüşe satın alıp üstüne bir kent yaptırdı. Tepenin eski sahibi Şemer'in adından dolayı kente Samiriye adını verdi der. O şehre hala Samiriye denilmektedir ve Omri'nin bina ettirdiği şehrin harabeleri oradadır. Ancak şehri geliştiren gerçekten de Omri değildir. Omri'nin ölümünden sonra tahta Ahav geçti. Okumaya devam ettiğimiz zaman 1. Krallar 16. bölüm 28, 29 ve 30. ayetlerde Omri ölüp atalarına kavuşunca Samiriye'de gömüldü ve yerine oğlu Ahav kral oldu. Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahav kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı der. Bu kadar çok kötülük yapabilmesinin nedeni kötülükte kendisine benzeyen ve hatta ondan daha fazlası olan karısı İzabel'di. Nebat oğlu Yoravam'ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi bir de Sayda kralı Etbaal'in kızı İzabel'le evlendi. Gidip Baal'a hizmet ederek ona tapındı. 1. Krallar 16. bölüm 31. ayette bunu okuruz. 1. Krallarda Ahav ve İzabel Baal'a tapınmayı İsrail'in dini haline getirdiler. Kral Omri'nin buyruklarına Ahav soyunun kötü adetlerine uyduğunuz için diyor. Rabbin buyruklarını yerine getirmek yerine Omri ve Ahav'ın buyruklarını yerine getirdiler. Rabbin sözünü reddettiler ve onun yerine bu insanların buyruklarına göre yaşadılar. Neredeyse 200 yıl sonra olan Mika'nın zamanında onların kötü egemenliklerinin etkisi ortadaydı. Aynı etki bizim günümüzde de açıktır. Bir ulus Tanrı'nın yönetimi altında başarılı olacaksa o ulusun önderlerinin Tanrı yolundaki kişiler olmaları gerekir. Bir örnek vermek gerekirse İngiltere'yi verebiliriz. İnsanlar İngiltere kraliçesi Victoria'yı ve İngiltere'deki Victoria devrini eleştirmekten hoşlanırlar. İngilizler bile bununla alay ederler. Ancak bu onların tarihlerinin en iyi zamanıydı. Bu dönemde büyük bir imparatorlukları vardı. Victoria Hindistan'ın kraliçesiydi. Bir imparatorluğu yönetiyordu. Günümüzde İngiltere gerçekten küçülmüştür. Çünkü o zamandan beri önderleri olmaları gereken kişiler olmadılar. Küçük prens anne evlendiğinde o töreni izlerken çok sevinmiştim. Bu düğünü televizyondan izlerken gözlerim doldu. Çünkü törende evliliğin kutsallığı yeniden gündeme getirilmişti. Bu örneğin bile etkisinin olduğuna eminim. Mika Tanrı'nın hükümet hakkındaki felsefesini sunmaktadır. Bu Batı dünyasındaki üniversitelerin hiçbirinde öğretilen bir şey değil. Zaten bu da sorunun bir parçası. Bunun sonucu olarak gerçekleri görmüyoruz ve bu gerçekleri görmeyen uluslar da çürüyüp gerilemeyi sürdürüyor. Ülkelerde büyük bir uyanış olana kadar bu devam edecektir ama şu anda böyle bir şeyin gerçekleşeceğini belirten hiçbir kanıt olmadığı kesin. Mika 7. bölümde Tanrı'nın kişiliğinden ötürü ve yaptıklarından ötürü kötülüğü bağışlamasını görürüz. 7. bölümün ilk 9 ayetinde Peygamber Mika Tanrı'nın İsrail halkındaki şikayetinde haklı olduğunu itiraf eder. Suçlama ve suçlamanın doğruluğu peygamberin kalbine dokunmuştur. Katı değildir. Halkı üzerine gelmekte olan yargı ona dokunmuş ve onu motive etmiştir. Bu yüzden bu ilk bölümde üzüntüyle kendi kendine konuşma bir ızdırap destanı, acılı bir feryat, kederli bir ağıt görüyoruz. Mika 7. bölüm 1. ayet: "Vay halime benim. Yazın meyve topladıktan ve bağ bozumundan arta kalan üzümler alındıktan sonra tek bir salkım bulamayan adam gibiyim. Canım turfanda inciri nasıl da çekiyor" der. Mika çok kişisel bir şekilde başlar. "Vay halime benim" der. Sadece çok kişisel olmakla kalmaz. Aynı zamanda Yeremya peygamber gibi vermekte olduğu mesajdan çok etkilenmiştir. Bu mesaj onu çok kederlendiriyor. Bunları söylemekten zevk almıyor. "Ben de bugün halkımız, insanlarımız hakkında karamsar konuşurken eğlenmiyorum. Ülkemde olan üçkağıtçılıklar, yalan dolan, rüşvet alıp vermeler, terör olayları, herkesin kendi çıkarını düşünmesi ve buna benzer olumsuzluklar beni üzüyor. Dostum, ülkemi çok seviyorum. Bunları söylemek beni mutlu etmiyor. Dostlarım, ülkemizde büyük bir uyanış oluyor" diyebilmeyi isterdim. Bu iyi bir haber olurdu ve harika olurdu ama ben de Mika'yla birlikte "Vay halime benim" demeliyim. "Ve bağ bozumundan arta kalan yiyecek alındıktan sonra tek bir salkım bulamayan adam gibiyim" diyor. "Canım turfanda inciri nasıl da çekiyor." Kutsal kitapta asmanın İsrail ulusunu resmetmek için kullanıldığını hatırlayın. Mika'nın zamanında yaşayan Yeşaya bunu açan ve ortaya koyan kişi olmuştur. Yeşaya 5. bölümde. Asmanın İsrail olduğunu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Mika ulusuna bakıp "iyi bir salkım üzüm aradım ve asmada hiç kalmamış. Canım turfanda meyve istedi ama yoktu. Asma meyve vermiyor" der. Mika şimdi ayrıntıya girecektir. Mika 7. bölüm 2. ayet: "Ülkede Tanrı'ya sadık kul kalmadı. İnsanlar arasında dürüst kimse yok. Herkes kan dökmek için pusuda. Kardeş kardeşe tuzak kuruyor" demektedir. Büyük kentlerin sokaklarında yürümek hiç de güvenli değil. Günümüzde yasasızlık neredeyse her yerde. İyi insanlar artık kalmamış gibi görünüyor ama ulusumuzda pek çok iyi insan var. İsrail'de de bir sürü Tanrı yolunda insan olduğundan eminim ama Mika genel konuşmaktadır. İyi adam ideal değildir ve çoğunlukta olan da değildir. "Ülkede Tanrı'ya bağlı adam kalmadı" der. Mika 7. bölüm 3. ayette: "Kötülük yapmakta elleri ne becerikli. Önderler armağan istiyor, yargıçlar rüşvet alıyor. Güçlüler her istediklerini zorla yaptırıyor, düzen üstüne düzen kuruyorlar" der. "Kötülük yapmakta elleri ne de becerikli. Tek elle azıcık kötülük yapmak onlara yetmez. İki elleriyle yapıyorlardı. Kötülük yapmak onları gerçekten yeterince meşgul ediyordu. Önderler armağan istiyor, yargıçlar rüşvet alıyor" diyor. Armağan karşılığı kötülük yapıyorlardı. Sadece kötü olan şeyi yapacak kadar alçalmaya istekli olmakla kalmayıp aynı zamanda bunu açgözlükleri ve tamahkarlıklarından ötürü de yapmaktaydılar. Önderler, yargıçlar, hükümette yozluk vardı. Önderler ve yargıçların adil ve doğru bir şekilde yönetmesini beklersiniz ama gördüğümüz resim bu değildi. "Ve güçlüler her istediklerini zorla yaptırıyor" diyor. Günümüzde edebiyatçılar çok akıllı. Dünyada olup bitenleri bilmek için epey televizyon izliyorum. Yazarlarımız tarafından sunulan her şeyin içinde küçük bir olta iğnesi olduğunda görüyorum. O küçük ahlaksızlık iğnesi kutsal saydığımız şeylerle alay iğnesi. Ve bütün bunlar konuşma özgürlüğü adıyla yapılmaktadır. Ama günümüzde doğruluğa, ahlaka, sağgörüye, saygınlığa, dürüstlüğe yer yok gibi. Gerçek anlamda diri ve yaşayan Tanrı'ya ve Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkesinde yürümeye neredeyse yer yok. Oysa asıl ihtiyaç bunlardır. Mika 7. bölüm 4. ayette "en iyileri çalı çırpıdan değersiz, en dürüstleri dikenli çitten beterdir. Ama peygamberlerinin uyardığı gibi cezalandırılacakları gün geldi çattı. Şaşkınlık içindeler şimdi" der. En iyi insanlar bile çalı çırpı gibiydiler. Dikkatli olmanız gerekiyordu. Eğer dikkat etmezseniz çalı çırpılarla birlikte olabilirsiniz. Mika'nın zamanındaki insanların en iyisi bile bu durumdaydı. Onlara güvenemezdiniz. "En iyileri çalı çırpıdan değersiz, en dürüstleri dikenli çitten beterdir" diyor. Günümüzde yazarlarımızın çok akıllı ve sofistike olduğu doğru. Ama bugünkü yazarlar arasında dehalar yok. Sadece akıllar var. Akıllıca oyunlar yazıyorlar, akıllıca şeyler söylüyorlar, akıllıca makaleler yazarlar ama dahi değiller. Derinliği olan gerçekten okuduğumuz zamana değen bir şey yazmıyorlar. Tanrı'nın günümüz kültüründe o zamanlar İsrail'e yaptığının ve eski Yunan ve Roma kültürlerine yaptığının aynısını yapacağına inanıyorum. Onları basitçe yeryüzünden sildi. Korumanın ne anlamı var? Günümüzde sonsuz değeri olan ne var? Dostum, burada büyük bir paralellik var ve Mika çok doğru söylüyor. Ama peygamberlerinin uyardığı gibi cezalandırılacakları gün geldi, çattı diyor. Rab İsa, Luka 21. bölüm 25. ayette güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler dedi. Yani bu çağın sonunun özelliklerinden biri de ulusların kargaşa içerisinde olmasıdır. Çağın sonunda olduğumuzu gösteren en iyi belirti İsrail'de değil. İsrail bir belirti değildir. Bizler günümüzde kilise çağında yaşıyoruz. Bir günü aramamız gerekmiyor. Hava raporuna bakmamız gerekir. Deniz ve dalgaların kükremesi, yeryüzünde değişik fırtınalar ve kasırgaların olması ve ulusların kaynayıp durması. Tanrı sözü son günlerde ulusları böyle resmeder. Mika bu insanların yaşadığı zorlukları, yaşamlarındaki günahı anlatıyordu. Mika 6. bölümde çok güzel bir söz var 8. ayette. Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi der bu ayette. Halk bunu yapmamakta kalmazdı. Aynı zamanda bunu yapamadıklarını da görmüşlerdi. Petrus'un söylediği gibi. Bizler yasanın boyunduruğu altındaydık. Atalarımız yasayı yerine getirmediler ve bizler de günümüzde yasayı yerine getiremiyoruz. Buna karşın kiliseye giden pek çok insan vardı. Bu insanlar yaptıkları iyi işlerle kurtulduklarını ve Tanrı'nın önünde yaptıkları şeyler temel anlayarak kabul olunduklarını düşünüyorlardı. Bu tür ikiyüzlük gibi bir ikiyüzlük de yoktur. Yasa altında yaşayan insanlar böyle yapmakla suçlanabilirler ama bizim elimizde Tanrı'nın lütfuyla kurtulduğumuzu açıkça bildiren kutsal söz var. Mika 7. bölüm 5. ayette "İnanmayın komşunuza, dostunuza güvenmeyin, koynunuzda yatan karınızın yanında bile sıkı tutun ağzınızı" diyor. Bu o zamanki durumun korkunçluğu hakkında bir şeyler gösterir ve bu dünyanın sözde uygarlıklarının hemen hemen hepsi içinde geçerlidir. Dışarıda büyük kötü bir dünya var. Bunun bilincinde olmalıyız. Özellikle de Tanrı için tanıklıkta bulunacaksak. Rab İsa Matta 10. bölüm 34. ayette "Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil kılıç getirmeye geldim" dedi. Dünyadaki kötülük oldukça bedenden olanla ruhtan olan ışık ve karanlık, iyi ve kötü arasında çatışma ve savaş olacaktır. Güneş batmaya başlarken ya da tan yeri ağarmaya başlarken karanlığın ışıkla mücadelesini seyretmek ilginçtir. Bu durum güneş ufuktan doğuncaya kadar devam eder. Bundan sonra da karanlık yok olur. Her zaman sabah tan yeri ağarırken karanlığın ışıkla mücadele eder göründüğü o dönem vardır. Aynı şey hava kararırken karanlığın yönetimi ele geçirmeyi istediği zaman gerçekleşir. Dünyada da bu tür ruhsal bir mücadele devam etmektedir. Rab İsa Matta'da sözlerine şöyle devam eder. Matta 10. bölüm 35 ve 36. ayetlerde. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Kendi ailenize güvenemeyeceksiniz diyor. Mika, inanmayın komşunuza, dostunuza güvenmeyin, koynunuzda yatan karınızın yanında bile sıkı tutun ağzınızı demektedir. Yıllardır bu tür olayları çok duydum ve tabii ki durum İki taraflıdır. Bazen kadın kocasına güvenmez, bazen de adam karısına güvenmez. Bizler insan sözünün daha önceki zamanlarda olduğundan çok daha az değeri varmış görünen bir zamanda yaşıyoruz. Okuduğunuza inanamazsınız. Radyo ve televizyonda duyduğunuz şeylere inanamazsınız. Tanrı çocuğu her şeyi sınamalıdır. Bunu içtenlikle söylüyorum. Dinlediğiniz her radyo programını Tanrı sözüyle sınayın. Benim kutsal kitap öğreti yayınlarımı da sınayın. Hepsini sınayın. Bunu yapmanız bilgece bir şeydir çünkü insan doğasına ne yazık ki güvenilmez.